Ayrım 6.
Bu da her yerde serbest piyasayı sosyalleştirirken devlete yükler getiriyor, devletin büyümesine yol açıyordu. 1980 ile birlikte gelen yeni düzenlemelerde buna son verildi. Bu okulların kuramları ve kuramlardan türetilen uygulamalar adım adım rafa kaldırıldı. Hele 1989'da Berlin duvarının yıkılmasına izleyerek komünizm tehdidi de ortadan kalkınca ekonominin insan boyutu tümden geri plana itildi. Sanki ekonomi insan için değil, insan ekonomi için hizmet eden bir araçtan ibaret oldu. Serbest piyasa ekonomisi ve küreselleşme adına milyonların işsiz kalması, açlığı ve sefaleti olağan bir bedel gibi görülmeye başlandı. Çin dahil her toplumda gelirler arasında uçurumlar oluştu. Ülkeler arasında aynı olgu ortaya çıktı. Belki de davranış bilimci Konrad Lorenz haklı. İnsanlar büyük felaketler yaşadığında bir bilinç sıçramasının yarattığı dizginleme, aklını başına alma olgularını da birlikte yaşıyor. Birinci ve ikinci dünya savaşları ile aradaki dönemin büyük depresyonu, merkezin bilinç sıçraması ile kendi davranışlarını dizginlemesini sağlamıştı. 25-30 yıllık felaketsiz dönem ise dizginlerin boşanması ile sonuçlanmıştı. Dizginler boşandığında geri gelen 19. yüzyılın onca soruna kaynaklık etmiş serbest piyasa ekonomisi, yani ehlileştirilmemiş kapitalizm oldu. 1980'li yılların başından itibaren adım adım devreye giren serbest piyasa ekonomisiyle küreselleşme hareketi merkezin doruğundan tabana doğru çeşitli merkez usulü yöntemlerle yayılırken 19. yüzyıldaki durumdan önemli faktör ortaya çıkmış bulunuyor. Artık ne hayalci ne devrimci sosyalizmin güçlü bir siyasal akım olarak kendisi ya da ayaklandırabileceği kitleler var. Ne Fransız devriminin özgürlük, eşitlik, dayanışma ilkeleriyle hareketlendirdiği aydınlar ve halk var, ne de ekonomik milliyetçilik dahil güçlü milliyetçi akımlar ve bunun merkeze karşı ayaklandırmaya hazır olduğu sömürgelerin halk kitleleri var. İşsizliğin ve ekonomik bağımlılığın uydulaştırdığı kitleleri hareketlendirecek önderler de yok, aydınlar ve fikir insanları da. 19. yüzyılın sömürgeciliğinden pay alamadığı için sorun çıkaran ABD, Almanya, Japonya ise artık merkezin doruğunda. Yani 20. yüzyılın sonundaki ortam eskisinden daha pürüzsüz gibi. Ne var ki merkezin iç çekişmeleri derinden sürüyor. Bunları tek parça bir bütüne dönüştüren komünizmin tehdidi de yok artık. Dünyayı yeni bir düzen, yani serbest piyasa ekonomisiyle küreselleşme getirilmesi ise hiç nedensiz değil. İnceleneceği gibi bir yandan 1970'li yılların başından itibaren yaşanan krizde sermayenin her biçimiyle karlılığını artırmak için küreselleşme baskısına girmesi ve yeni teknolojilerin bunu kolaylaştırması, bir yandan merkez içinde çekişme ticari çatışmaların artması ve yeni güçlü rakiplerin ortaya çıkması, bir yandan GOÜ'nün başkaldırı hareketlerini izleyen yoğun dış borçlanmaları ve bunların da harekete içirilmeleri yeni düzenin temelinde yatıyor. Yani küreselleşmeyi salt teknolojik devrimlerin getirdiği çerçevede çözümlemek yeterli değil. Bunun siyasal, kurumsal, ekonomik boyutları da çok önemli. Kaldı ki teknolojik değişme ne tanrı vergisi bir şey ne de rastlantısal bir olay. Merkez şirketlerinin ve diğer araştırma kurumlarının hesaplı kitaplı Ar-Ge yatırımlarının bir ürünü. Bu hesap kitap da kârlarla doğrudan bağlantılı artık günümüzde. 2. Temeldeki öğreti. Yeni ekonomik düzenin temel öğretisi, evrensel düzeyde serbest piyasa ekonomisine geçiş, bütün ülkelerin dünya pazarı ile bütünleşmesi ve mal, hizmet, sermaye hareketlerinin tam serbestleşmesiyle küreselleşmenin gerçekleştirilmesi. Bu amaçla ithalat, ihracat, dış ticareti koruma politikalarının etkisinden arındırılacak, fiyat sübvansiyonları kalkacak, paraların konvertibilitesi sağlanacak, devlet tekelleri kaldırılacak, kamu teşebbüsleri özelleştirilecek. Mallar gibi hizmetlerin ve sermayenin dolaşımındaki kamu müdahaleleri de kaldırılacak. Dolaysız yatırımlar, portfolyo yatırımları ve kısa vadeli sermaye hareketleri denetimden arındırılacak ve mali piyasalar bütünleşecek. Böylece dünya ekonomisi katılanları özel girişimler olan, piyasalarına rekabet koşullarının egemen olduğu ve dürtüsünün kar olduğu bir alana dönüşecek. Devletlerin bürokratik müdahaleleri ortadan kalkacağı için özel girişimler kendi rekabet güçlerine göre kazanacak ya da kaybedecek. Rekabet koşulları verimliliği ve karlılığı artıracak. Özetle yeni dünya ekonomik düzeninin hedefi, görünüşte devletlerin asli görevleri dışında rolünün kalmadığı, sosyal devletin çok güçlüdüğü ya da yok olduğu, özel girişimin dünya ekonomisiyle rekabet koşullarında bütünleştiği bir küresel ekonomik düzen yaratmak. İlginçtir, böyle bir düzeni 19. yüzyılda kapitalizmin en hareketli günlerinde Manchester Okulu savunduğu zaman aşırı sayılmıştı. Dönemin bir numaralı İngiltere'de ve onu izleyerek Fransa'da ileri atılan bu öğreti o zaman dahi bir fantezi gibi kabul edilmişti. Bu düzenin hem başarı göstergesi hem etkinlik ölçütü ve kaynak dağılımı için temel göstergesi karlılık. Neoklasik öğretinin etkinlik ölçütü olarak matematiksel yoldan kanıtlayarak karlılığı kullandığı bir gerçek. Ancak öğreti bunu tek bir piyasa şekli, yani tam rekabet koşullarına indirgiyor. Günümüzün tekelleşmeye yakın yaygın oligopol piyasalarında bunun etkinlikle bağlantısı kalmıyor. Kazanılmamış gelir niteliği alıyor, bir ranta dönüşüyor. 1980 öncesi dönemde yaygın biçimde kullanılan sosyal fayda anlayışı ise artık geçerli değil. Böylece tekerlerin yaygın olduğu, rantların kazanıldığı bir dünyada piyasa ekonomisinin salt özel karlılığı ölçüt almasının nedenli çelişik sonuçlara yol açacağı açık. Yeni ekonomik düzen rekabeti neredeyse ilahlaştırıyor. Her şey rekabeti artırmak için düzenleniyor. Ancak bu arada teknoloji tekelini güçlendiren GATT, Uruguay Rantı Anlaşması, merkezin 3 ayrı blok içinde neredeyse kartelleşmesi için anlaşmalar yürürlüğe giriyor. Yeni ekonomik düzenin hiçbir sosyal boyutu yok. Bu nedenle en zengin ülkelerde bile kaldırımlarda yaşayan insanlar, işsizler giderek çoğalırken, çevrede ekonomik sorunlar daha ciddi boyutlara ulaşırken, küreselleşmenin olumsuzluklarına neredeyse hiç kimse karşı çıkmıyor. Oysa neoklasik iktisatçıların birçoğu, A. Marshall, Weiser, Wigsell gibi gelir bölüşümünün de bir sosyal refah ölçütü olarak modeli içerilmesi görüşünü savunmuştu. Kısacası yeni ekonomik düzen aslında öğretiye de pek uymuyor. İlginci, her şeyin küreselleşmesine kapılar açılırken iş gücü yerel kalmaya mahkum. Hele GOÜ'den gelen vasıfsız emek, merkez ülkelerde sakınılacak mikrop muamelesi görüyor. Yaka paça kapı dışarı ediliyor yakalandığında. Böylece yeni ekonomik düzen küreselleşen büyük sermaye ve üstün vasıftaki kadrolar ile yerel kalmaya mahkum işçiler ve ulusal sermaye arasında bir çelişki yaratıyor. Birinci kategoridekiler küresel çapta en yüksek kar ve en yüksek ücrete ulaşırken, ikinci kategoridekiler iç pazarda bulduklarıyla yetinmek zorunda. Aynı durum ülkeler katında bu süreçten sermayesi yararlanabilen ve yararlanamayan ülkeler için de geçerli. 3. Merkezde sermayenin kar haddinin düşüşü ve duraklama. Piyasa ekonomisindeki ülkelerde konjonktürel olarak sermayenin kar haddinin düştüğü ve büyümenin tıkandığı, bunun da yöneticileri yeni arayışlara götürdüğü bilinen bir gerçektir. Firma düzeyinde yöneticiler ileride görüleceği gibi yeni teknolojileri devreye sokarak ihracatı artırarak duraklamanın getirdiği fırsatlardan faiz hadlerinin ve reel ücretlerin düşebilmesi gibi yararlanarak işçilere yol verip üretimi daraltarak firmanın tasfiyesine gitmeden durgunluğu aşmaya, kar haddini yükseltmeye çalışırlar. Başaramazlarsa firmanın tasfiyesine geçerler. Hükümetler ise ekonomi politikalarını değiştirip durgunluğu atlatmak için yeni politika arayışlarına geçerler. Örneğin ABD'de Roosevelt, Büyük Depresyon'da 1929, Keynes'ten önce Keynesvari politikaları keşfetmiş ve uygulamış. Almanya'da Hitler bu kez askeri harcamalar yoluyla aynı sonuca varmaya çalışmıştı. Aynı şekilde Türkiye'de ekonomi Büyük Depresyon'un etkilerinden kurtuluşu, sanayi planları çerçevesinde devletçilik yoluyla tarımda yeni örgütleşmelerle gerçekleştirildi. Daha önceki dönemde var olan serbest dış ticaret her yerde denetimli dış ticarete dönüştürülmüştü. Ne var ki küresel gücü olan merkez ülkeleri sadece kendi ülkelerine ilişkin politikaları değiştirmekle kalmaz. Sermayenin kar haddini yükseltebilmek için dünya ekonomisinin düzenini kendi gereksinimlerine uydurmaya ve yeni düzeni çevresine bazen ikna, bazen zorlama yöntemleriyle kabul ettirmeye çalışırlar. Yeni düzen sanki değişmez ve evrensel bir öğretiymiş gibi bütün iletişim olanaklarıyla çevreye yayılır. Uluslararası finans kurumlarından ders kitaplarına, yeni kuramları, kredilerin koşullarına kadar çok değişik araçlar bu bağlamda kullanılır. İşte 1970'li yılların sonu, 1980'li yılların başında ortaya çıkan yeni ekonomik düzen, uzun süreli yoğun bir durgunluğun bu amaca dönük bir sonucudur. 1. Merkezde duraklama 1974-1983. Merkez içi çekişmelerin artması ve yeni rakiplerin yükselmesi. Tablo 2, 1974-83 arasındaki 10 yıllık sürede merkez ülkelerine ilişkin göstergelerin önceki yıllara oranla bozulmakla kalmayıp giderek kötüleştiğini ortaya koyuyor. 1974-80 arasında AT, parantez içinde -12, ABD ve Japonya için ortalama yıllık GSYİH artışı sırasıyla %2.4, %2.2 ve 3.6 iken bu oranlar 1983 arasında sırasıyla %0.9, %0.7 ve %3.3 olmuştu. İşsizlikteki sıçrama ise Japonya hariç AT, parantez içinde -12 ve ABD'de sırasıyla %4.8'den %8.2'ye ve %6.8'den %8.5'e ciddi boyuttaydı. Oysa Japonya'da GSYİH artış hızı yavaşlasa da diğerlerinin çok üstünde olduğu gibi işsizlik oranı yine çok düşük düzeydeydi. İşsizlik 1974-80 arasında %2.0'dan 1980-3 arasında sadece %2.3'e çıkmıştı. Enflasyon konusunda da aynı farklılık gözleniyordu. AT parantez içinde -12'de çift haneli olan enflasyon hızı ABD'de %7.8 kadarken Japonya'da 1980'li yılların başında %2.9'a inmişti. Tablo 2. Merkez ülkelerde sabit fiyatlarla GSYİH, işsizlik ve GSYİH deflatörü ortalama yıllık artış hızı 1961-1995. İlk söylenecek olan yıllar. İkinci söylenecek olan GSYİH yüzde olarak A AT -12 1964-70 dönemi tahminidir. AB -15 1993-95 için AB -15. B ABD. C Japonya. İkinci söylenecek olan işsizlik. A. AT -12, AB -15, B. ABD, C. Japonya. Enflasyon hızı yüzde olarak. A. AT -12, AB -15, B. ABD, C. Japonya. 1961-1970 GSYİH yüzde. A. 4.8, B. 3.8, C. 10.5. 1961-1970 işsizlik. A 2.3, B 4.2, C 1.2. Enflasyon hızı yüzde. 1961-1970 A 4.4, B 3.0, C 5.4. 1971-1980 GSYİH yüzde. A 3.0, B 2.8, C 4.5. İşsizlik 4.1, 6.4, 1.8. Enflasyon hızı yüzde 10.9, 7.4, 7.7. 1971-1973 GSYİH yüzde 4.6, 4.4, 6.7. İşsizlik 2.7, 5.5, 1.3. Enflasyon hızı 7.9, 5.5, 8.1. 1974-80 arası GSYİH yüzde 2.4, 2.2, 3.6, işsizlik 4.8, 6.8, 2.0, enflasyon hızı 12.2, 8.2, 7.7. 1981-90, 2.3, 2.5, 4.2, işsizlik 9.6, 7.1, 2.5, enflasyon hızı 6.7, 4.7, 1.7. 1980-3, GSYİH 0.9, 0.7, 3.3, işsizlik 8.2, 8.5, 2.3, enflasyon hızı 10.7, 7.4, 2.9. 1984-90 arası GSYİH 3.0, 2.8, 4.6, işsizlik 9.9, 6.3, 1.4, enflasyon hızı 5.3, 3.8, 1.4. 1990-95 arası GSYİH 1.0, 2.6, 1.0, işsizlik 11.5, 5.5, 2.3, enflasyon hızı 4.0, 2.4, 0.9. 1991-3, GSYİH 1.1, 1.0, 2.5, işsizlik 9.8, 7.1, 2.1, enflasyon hızı 4.6, 3.0, 1.9. Kaynak OECD ve Dünya Bankası. Yukarıdaki göstergeler 1974-83 arasında AT parantez içinde tire 12 ve ABD'de GSYİH artış hızının düşüşünün ve işsizlik oranı artışının ciddi boyutlarda olduğunu, buna karşılık Japonya'nın bu olumsuzlukları kısa sürede atlatıp eski dinamizmine kavuştuğunu ortaya koyuyor. 1960'lı yıllarda yine Japonya'nın diğerlerinin kat kat üstünde kişi başına yılda %10 gibi hızla büyümesi, böylece merkez içinde yeni ve ayrıcalıklı bir konuma gelmesini sağladı. Başka bir deyişle durgunluk aynı zamanda merkezin iç dengelerini bozan değişmeler yaratmıştı. Buna 1980'li yılların başından itibaren ABD'nin büyüyen bütçe açıkları ve dış açıklarına karşılık Japonya'nın sürekli olarak ABD karşısında dış fazla sağlıyor olması, ABD açıklarını büyüten ülke konumuna gelmesi eklendi. Japonya, Uzak Doğu'da bir güç merkezi olarak yükselirken, Asya kaplanları diye tanımlanan Güney Kore, Tayvan, Hong Kong ve Singapur, Japon modelini izliyorlardı. Yüksek gelişme hızları ihracat artışında kırdıkları rekorlarla ortaya çıkıyorlardı. Yani Japonya tek başına değildi. Uzak Doğu'da rekabet gücü yüksek yeni bir merkez oluşmaktaydı. Şekil 1, bu bölgedeki en dinamik 8 ülkeyi diğer bölgelerle karşılaştırıyor. Güney Kore dışındaki Asya kaplanlarının nüfus çoğunluğu etnik olarak Çin kökenliydi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin piyasa ekonomisine dönük reformlarını izleyerek, bunların bu 1 milyar aşkın nüfusu merkezin ticaret ve finans ya da sermaye kaynağı olarak çalışmaya girişmeleri, 1970'li yılların sonundaki tablonun bir diğer öğesini oluşturuyordu. Bu dinamik ülkeler takımı ise Hong Kong hariç pek de serbest piyasa ekonomisi kurallarına göre çalışmıyordu. Her türlü devlet desteğini de ithalat ve ihracat korumacılığıyla büyüme ve ihracata ivme veriyor, başta ABD pazarı dünya pazarlarını mallarıyla istila ediyordu. Böylece son 200 yıllık ekonomi tarihinde Batı'nın gücünü sorgulayan ve farklı yöntemlerde çalışan, ayrıca kültürü de çok farklı yeni bir ekonomik güç merkezi ABD ve AT duraklarken sahneye çıkıyordu. Şekil 1. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki kişi başına GSMH'nin yıllık ortalama artış hızı 1966-1990 yüzde olarak. Kaynak Dünya Bankası. Latin Amerika yaklaşık %2, OECD ülkeleri yaklaşık %2.2, Sahara Altı Afrika yaklaşık 0.4, Orta Doğu ve Akdeniz yaklaşık %1.5, Güney Asya yaklaşık %1.7, 8 UD ülkeleri hariç yaklaşık %2.7, 8 UD ülkesi yaklaşık %5.4. Not: 8 Uzak Doğu ülkesi Japonya, Güney Kore, Tayvan, Hong Kong, Singapur, Malezya, Endonezya ve Tayland'dır. Uzak Doğu yaklaşık %5.2. Bu dönemde dikkat çeken iki olay daha vardı. Biri AT'nin ortak tarım politikasının olağanüstü mali destekleriyle 1991'de 140 milyar dolar kadar artan tarım ürünlerini, başta buğday ve hayvansal ürünler, 1977'den itibaren yine olağanüstü mali desteklerle dünya pazarlarını sürmeye başlamasıydı. Dünyanın en büyük tarım ürünü ihracatçısı olan ABD, hem AT pazarlarını neredeyse kendisine kapatan ortak tarım politikasından, hem de 3. ülke pazarlarında AT'nin mali destekli ürünleriyle girişmek zorunda olduğu haksız rekabetten hiç hoşnut değildi. Aslında Uzak Doğu'da yükselen yeni güç odağı ülkelerde, başta Japonya, tarım pazarlarını dış dünyayı kapalı tutuyorlardı. Bu, merkez içinde bir diğer sürtüşme kaynağı oluyordu. AT ile sürtüşme yalnızca tarım ürünlerinden kaynaklanmıyordu. Üyelerinin eski sömürgeleri olan çevresindeki çok sayıda GOÜ ile imzaladığı tavizli ticaret anlaşmaları, bir kere GATT'nin en fazla kayrılan ülke ilkesini ihlal ediyordu. Ayrıca 1970'li yılların başındaki genişleme ile 9 üyeye çıkan AT, 1980'li yıllarda tekrar genişlemeye hazırlanıyordu. Üstelik 1979'da kabul ettiği Avrupa para sistemi ile dolar egemenliğine karşı kendine özgü bir para alanı yaratıyordu. Nihayet tarife dışı engellerin her çeşidini uyguluyordu. Kısacası 1970'li yılların duraklama sürecinde merkezin iç çekişmelerini artıran çok sayıda olay ortaya çıkmıştı. Buna GOÜ'nün yarattığı sorunlar da eklendi. 2. Çevrenin yoğun dış borçlandırma yoluyla merkezin gereksinimlerine uyarlanması 1974-1983. Merkez 1974'te durgunluğa girerken çevrenin durumu belki daha da kritik hale gelmişti. Pek çok petrol ithalatçısı GOÜ yeni fiyattan petrol faturasını bile ihracatıyla ödeyemez durumdaydı. Bunların merkezi ihracatı artırmaya kalkması ise zaten kar haddi düşüşüyle boğuşan merkezin en son isteyeceği olguydu. Elinde büyük fonlar biriken OPEC ülkeleri bunları uluslararası bankalara yatırıyordu. Bankaların durgunluk dolayısıyla bu fonları merkezde kredi olarak kullandırması mümkün değildi. Merkezden talep gelmiyordu. Bu noktada yeni dünya düzeni denilmese de gerçekte yeni bir düzen geliyor ve bu fonların çevreye akması sağlanıyordu. Elde biriken büyük atıl fonlar uluslararası bankaların kredi faizlerini aşağı çekerken bu fonların çevreye akışı için gereken önlemler devreye sokuldu. Uluslararası bankalar IMF denetiminden arındırılmış kredileri çevreye aktarıyor, çevre de kendi kambiyo denetimini gevşeterek bu fonların ekonomiye rahatça akışını sağlıyordu. Böylece çevrenin ithalat kapasitesi genişliyor, ihracatı artırma gereği olmadan merkezden ithalatı artırabiliyordu. Merkezde sermayenin kar haddini artırmanın yollarından biri ihracat artışı olduğuna göre bu değiş tokuştan herkes memnundu. Merkez memnundu çünkü hem kendi uluslararası bankalara ellerindeki fonları kredi olarak verebilecek bir alan bulmuş, karlılığını sürdürmüştü. Hem de çevrenin merkezden ithalat artışının hızı düşmüş olsa da hiç olmazsa durmamıştı. Çevre memnundu çünkü çok düşük, hatta bir ara reel olarak negatif faiz hadlerinde bol kredi bulmuş, bol yatırım yapabilmiş ve büyümeyi sürdürebilmişti. Bu arada işlemlere aracılık eden kendi bankaları büyük kazanç sağlayabilmişti. Petrodolarların yeniden dolaşıma sokulması, recycling denen bu süreç, merkezin 1970'li yıllardaki durgunluğunun yoğun bir krize dönmesini önledi. Ancak bu süreçte Akilles'in topuğu çevrenin biriken borçlarıydı. 1977'den itibaren çevre, fırlayan dünya reel faiz hadleri ve aleyhe dönen ticaret hadleri nedeniyle dış borçların faizlerini düzenli ödeyememekten doğan borç krizleriyle sarsılmaya başlarken bu mutluluk tablosunun sürdürülemeyeceği anlaşıldı. 1982'de Latin Amerika'nın ağır borçlu ülkelerinin borç krizleri patladığında uluslararası bankaların artan rizikosu likiditelerini kaybetme olasılığı gündeme geldi. 1970'te sadece 62.5 milyar dolar olan GOÜ'nün toplam dış borçları 1980'e gelindiğinde 561.4 milyar dolar düzeyine çıkmıştı. 1984'te ise 845.6 milyar dolardı. Ayrıca bu ülkeler borç krizlerini yaşarken ithalatı kısmak zorunda kalıyor, rizikosunu azaltmak isteyen bankalar yeni borç vermekten kaçınıyordu. Bundan en çok ABD etkileniyordu çünkü ihracatının önemli bölümünü GOÜ'ye yapıyordu. Merkezdeki duraklamaya GOÜ'nün duraklaması ve ithalatı kısmaları eklendiğinde küresel duraklama kaçınılmaz hale gelmekteydi. Bunların ithalatının artması uluslararası finans sistemine yeni bir çeki düzen vermeyi gerektiriyordu. İşte yeni ekonomik düzen merkez sermayesinin kar haddini artırırken hem merkezin iç rekabet koşullarını eşitlemek ve ABD sermayesinin çıkarını korumak hem de GOÜ'yü kendi karlılık amacına göre biçimlendirmek amacıyla ABD tarafından gündeme getirildi. Öyle ki GOÜ'nün ithalatlarını genişletebilmeleri sağlanacak, aynı zamanda rekabet eşitliğini bozmadan yeni bir programa sokulacak ve dış borçların karşılığı olarak garantiler oluşturulacaktı. 4. Merkezde gelişme 1984-89 ve tekrar duraklama 1990-92. 1. Yoğunlaşan merkez içi sürtüşmeler ve yeni kurumlar. Yeni ekonomik düzen 1980'li yılların başından itibaren adım adım yürürlüğe girerken düşük ve orta gelirli ülkeler petrodolarların yeniden dolaşıma sokulması sürecinde neredeyse kapılarına kadar gelen uluslararası kredi kurumlarının aman borç alın furyasında düşüncesizce aldıkları borçları geri ödeyemeyip borç krizleriyle sarsılır ve GSMH düşüşüne tanık olurlarken merkez 1984-1989 arasında tekrar büyümeye ivme kazandırabildi. Bu arada merkez çevre arasındaki gelir farklarının giderek azalacağı yolunda 1970'li yıllar sonuna kadar süren beklentinin sonu geldi. Uzak doğuda Japonya etrafında kümelenen GOÜ takımı, özellikle Asya kaplanları ve Çin Halk Cumhuriyeti dışında kalan GOÜ, geçmiş kazanımlarını gitgide yitirirken merkez gelişme sürecine girebilmişti. Ancak kendi iç sürtüşmeleri giderek artmaktaydı. Çünkü bir yandan büyüme hızı ve ekonomi politikaları farkları uyumsuzluk yaratıyor, bir yandan çevre ilişkileri farklılaşıyor ve dünya ekonomisindeki göreli konumlarını değiştiriyordu.